gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar yine bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk her zaman olduğu gibi bugün de diliyor ve istiyoruz ki 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 bizler program boyunca iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Sosyal medya hesaplarımız yine Hayatın Sesleri olarak ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan. Evet, şimdi programımızın ilk müziğine kulak veriyoruz. Lezzet hikayeleri. Sevgili dinleyenlerimiz, Lezzet Hikayeleri köşemizde gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Nilgün Hanımcığım.
Evet, biz bugün ayçiçek yağı konuşacağız ama zeytinyağlı yiyemem amma diyerek başladık Lezzet Hikayeleri köşemize de. Bu türküyü sen seçtin.
Evet, niye seçtin, ben seçtim
sevgili Mehmet Efe?
Şimdi normalde bizim kültürümüzde yağ denildiğinde, bitkisel yağ denildiğinde biraz ana vatanında biz olmamız sebebiyle zeytinyağı dışında bir şey aklımıza gelmezdi. Ne zamana kadar? 1950'lere kadar, 60'lara kadar. Ama o tarihten sonra ve yağ olarak da diğer kullandığımız yağ tereyağı.
Hı hı.
Onun dışındaki yağlar bizim ülkemizde hem ana vatanı olmaması sebebiyle hem de alışkanlığı olmaması sebebiyle çok fazla tüketilmiyordu. Bu tüketim alışkanlığını arttırmak için şimdi kötü iyi yanlarını kıyaslarız zeytinyağıyla sonrasında, ama alışkanlığı kazandırmak için türküler bile yapılmış. Çünkü bizim halkımız türkülere inanır. O türküleri kendi bağrından kopmuştur ve öyle olmasını ister. Ama işte zeytinyağlı yememem, basmada fistan giyememem demek aslında Anadolu'ya ihanettir. Böyle, evet. Böyle bakmak lazım. Çünkü niye? Anadolu pamuğun cenneti, dünyada pamuk fiyatlarını belirleyen en kaliteli pamuğun yetiştiği bölge, zeytinyağının ana vatanı ve olmazsa olmazı zeytinyağlı bu toplumun. Ama ayçiçek yağı da mutlaka tüketilmeli. Rafine olmuş, toplumumuzda yeri var artık
ülkemizde
şu anda.
Ülkemizde en çok kullanılan bitkisel yağ aslında ayçiçek yağı.
Evet, şimdi oraya gelelim. İşte onu değiştirebilmek için, o algıyı değiştirebilmek için böyle bir türkü bestelenmiş. Onu halkımıza anlatalım, duyuralım istediğim için böyle. En çok kullanılan %80 ayçiçek yağıyla hayatımızı idame ettiriyoruz. Öyle bir yağ artık. Evet. Yani hayatımızın yediğimiz yemeklerin tüm yemeklerde yapıldığında %80'ini biz ayçiçek yağıyla.
Ciddi bir rakam.
Çok ciddi
Şimdi
rakam.
Şimdi o zaman bitkisinden mi başlayalım?
Bitkisinden başlayalım. Dünyadaki yerinden de başlayalım. Aslında biraz tarihçesinden de bahsedelim. Aslında Orta Amerika bitkisi. Öyle olması sebebiyle aslında mesela birçok padişah ayçiçek yağını hiç tatmadı. Bir de şöyle bir genel yanılgı var. Evet, öyle yapıldığında daha lezzetli oluyor. Nedir? Kızartmalar ayçiçek yağında yapıldığında mesela patatesler daha sarı oluyor, daha lezzetli oluyor. Ama hani saray mutfağında zamanında zeytinyağıyla da yapılmış kızartma. Yani yapılmaz diye değil ama sıcaklık derecesi anlamında, lezzet anlamında birazdan onlardan da bahsederiz. Saray mutfağında mesela 1800'lere kadar, hatta 1850'lere kadar, hatta belki son padişah bile ayçiçek yağıyla yapılmış herhangi bir şey tüketmeden ayrıldı saraydan. Onun için saray mutfağında kendi içinde bir yeri yok. Ama Türkiye'ye girişi işte 1900'lerin başında bununla ilgili bitkisel yağlarla ilgili, farklı bitkisel yağlarla ilgili girişler yapılmış olmasına rağmen gene en temel tükettiğimiz yağ zeytinyağı. Dünyada tüketime baktığımızda ilk başta geçtiğimiz aylarda problem olan palm yağı büyük bir kısmını kapsıyor. Sonra soya yağı geliyor. Sonra canola diye bir bitkimiz var. Onun yağı geliyor. Dördüncü yağ da ayçiçek yağı. Ama bizim toplumumuz anlamında tüketime bakıldığında palm yağını zaten sevmiyoruz.
Evet.
Tüketmiyoruz. En çok tükettiğimiz yağ ayçiçek yağı. Çok güzel bir bitki tabii ki ayçiçek. Bir ayçiçek tarlasının içerisinde fotoğraf çektiriyor olmak, böyle sapsarı çiçek açmış vaziyetteyken müthiş bir duygu. Çok zor da bir bitki çünkü mutlaka dölleyiciye ihtiyacı var. Yani mutlaka arılar orada olmalı. Çiçek olduğu için çiçek arısız olmaz. O dölleme aşamasında o sarı siyaha dönmesi için, çekirdeğe dönebilmesi için mutlaka ve mutlaka arıya ve böceklere ihtiyaç var. O böcekler bu döllemeyi gerçekleştirdikten sonra artık çekirdek haline alıyor. O çekirdek haline alanlar eğer küçükse küçüklerinden daha çok yağlık elde ediyoruz. Eğer daha iri çeşitlerse onlardan da çitlemelik dediğimiz, çerezlik olarak tükettiğimiz çekirdeği elde ediyoruz. Ülkemizde yetiştiriciliği genellikle Trakya bölgesinde yapılıyor. Çünkü Trakya dendiğinde insanların aklına ayçiçeği geliyor. Oradan herhangi bir yere giderken ya da yurt dışından vatandaşlarımız Türkiye'ye girdiklerinde ilk gördükleri şey, hele böyle Temmuz ayında falan başladılarsa giriş yapmaya, Temmuz ayından Ağustos'un sonuna kadar o Trakya bölgesinin tamamında ayçiçek tarlalarını görmeleri mümkün.
Ne güzel.
Evet.
Tabii ki faydaları da var şüphesiz.
Mutlaka,
saymakla bitmez.
Mutlaka. Özellikle taze tüketildiğinde hani her şeyin çiği daha güzeldir diyoruz ya sağlık açısından. Yani bu fındıkta da bu böyle çünkü. Diğer meyvelerde de böyle. Çiğ olduğunda daha sağlığımız açısından yararlı. Oleik asit anlamında neredeyse tek kaynağımız diyebileceğimiz kadar önemli kaynaklardan bir tanesi. Ve gene yüksek sıcaklıklara mukavemeti sebebiyle de yani kızartmalık olarak kullanıldığında gerçekten en azından kızartma derecesinin daha düşük vaziyet, daha hızlı olması ve birçok yağa göre daha kaliteli renk veriyor, aroma veriyor olması, besinleri bozmadan mümkün olduğunca hızlı şekilde kızartıp soframıza geldiği için biz ayçiçek yağını kullanıyoruz.
Lezzetlendirici. Yağ üstü bakımından da zengin.
Tabii tabii. E vitamini açısından da zengin. Ama hani bu zenginliklerin hepsi çiçek yağıyla, yani ayçiçek yağıyla zeytinyağını kıyasladığımızda birbirine çok uzak, çok mesafeler yok. Sadece oleik asit miktarı bakımından çok ciddi farklılıklar var.
Peki ne kadarı ülkemizde karşılanıyor ayçiçek?
Şimdi onu söyleyelim. Yani. Biz net ithalatçıyız bu konuda. 450 bin ton civarında üretimimiz var. 700 bin ton civarında da tüketimimiz var. Bu sebeple biz dünyadan ayçiçek yağı almak zorundayız. Yani zorunluluğumuz var artık. Tabii 300 bin ton civarında kadar, evet, bir ithalatımız var. Bu ithalatı da biz genelde Rusya'dan, Ukrayna'dan, o bölgelerden daha çok sağlıyoruz. Dünyada bakıldığında da zaten mesela en çok tüketim diyeceğim ama ülkelere vurduğunda öyle değil. Ama Avrupa'nın tamamı birinci sırada, yani Avrupa'nın tamamı en çok tüketen bölge.
Evet.
3,5 milyon ton civarında onlar tüketiyor. 2,2 milyon Rusya, sonra Ukrayna, sonra biz geliyoruz. Bu dördüncü sırada oluyor olmamız bizim ithalatçı olmamız konumundan da kaynaklı. Ve dünya pazarında önemli bir pazarız. Çok ciddi miktarda yurt dışına döviz aktarıyoruz. Ama güzel birkaç şeyden de bahsetmek lazım. Bu aktardığımız dövizi azaltmak için ülkemiz çaba sarf ediyor. Desteklemeler vererek çaba sarf ediyor. Önceden sadece Trakya ve Karadeniz bölgesinde ve kooperatifler aracılığıyla, yani Trakya Birlik ve Karadeniz Birlik tarafından üretilen ayçiçek yağı, şimdi artık Konya Şeker Kooperatifi de o bölgede münavebenin içine katılarak üretimi arttırmakla ilgili çalışma yapıyorlar. Ve sevindirici olduğu için bunu söylemek istiyorum. 2011-2012 yılında 30 bin ton civarında üretim yapılırken Konya Ovası'nda, şimdi 450 bin ton ayçiçeği üretimi yapılıyor. Bu da neredeyse 150-200 bin ton civarında ayçiçek yağı demek. Bu da bizim ayçiçek yağı açığımızı kapatmakla ilgili önemli bir adım demek.
Evet.
Daha da desteklenmesi lazım. Çünkü yıllara göre bakıldığında tüketimimiz, yaptığımız orada birkaç araştırma var. Haftada 1 litre kullanıyoruz aşağı yukarı. Bunu Türkiye geneli olarak bakalım. Çünkü şöyle, biz yemiyoruz diyoruz ama örneğin bir fast food'cuya gittiğimizde patates kızartması genellikle ayçiçek yağıyla yapılıyor. Yani onu da aslında biz tüketiyoruz. Hani direkt evimizde bu kadar tüketmiyoruz biz diyebiliriz.
Evet.
Ama genel ortalamaya bakıldığında haftalık bir litre genelde İç Anadolu bölgesinin tüketimi ya da Doğu Anadolu'nun tüketimi bu noktada. Bu da aylık 4 litreye denk gelir. Yıllık olarak bütün kullandığımıza baktığımızda da 10-12 litrelik ayçiçek yağı tüketimimiz var. Peki ne kadar zeytinyağı tüketiyoruz? 2 litre. Yıllık.
Evet.
Yani oran olarak bakıldığınızda da çok dengesiz ve her sene ayçiçek yağı tüketimimiz, tabii toplumlar geliştikçe, fast food dediğimiz hızlı yemek kültürü geliştikçe hızlı kızartmaya, hızlı yemeye daha çok ihtiyaç duyuluyor.
Fiyatıyla da orantılı herhalde.
Tabii tabii. Değil mi? O kısmını da söyleyecektim. Ama şöyle bir ilginçlik var. Mesela kanola yağı ya da palmiye kullanır mısınız diye tüketicilere gene sorulduğunda hayır, biz İtalya kullanmak istemiyoruz diyorlar. Yani tüketici alışkanlığı yerli tüketimden, yerli üretimden elde edilmiş ayçiçek yağından tüketime daha yatkın. Halbuki mutlaka neredeyse üçte birini biz gene yurt dışında alıyoruz. O da yabancı ama en azından bildiği ayçiçeği, yani hani gördüğü ayçiçeğini, o sapsarı açan ayçiçeğinin yağını aldığını düşünüyor olmak istiyor. Ve en büyük soru işaretlerinden bir tanesi gene içerisinde kalıntı var mı? Yani ayçiçek yağı alırken insanların kafasındaki yapılan araştırmalarda soru işaretlerinden bir tanesi bu. Bir de GDO. Yani şimdi palmiye ağacı geliyor. Normalde GDO ile hiç alakası yok. Çünkü palmiye ağacının o meyvelerinden elde ediliyor ama bilmediği bir yağ, görmediği bir bitki olduğu zaman tüketici bu anlamda daha tutucu. Öyle diyelim. Daha tutucu davranıyor. Ama mesela o kadar alışkanlık haline geldiğinde, hani ayçiçek yağını günlük tüketimde de kullanıyoruz. Mesela ben salatalarda çok fazla kullanamıyorum.
Evet, zeytinyağı kullanıyoruz.
Evet. Ama mesela Konya'da böyle insanlarla sohbet ederken bir arkadaşımız şey dedi. Ya benim annem zeytinyağlıları bile ayçiçek yağıyla yapar.
Yani, peki şeyde nasıldır? Asıl kendi bölgesinde, Marmara ve Trakya'da? Orada kullanım nasıldır?
Orada da yaygın olarak var ama mesela Marmara'da zeytinyağı da olduğu için Marmara bölgesi de mümkün olduğunca zeytinyağı tüketiyor. Orada sadece şu kesin, yani kızartmalık olarak kullanacaksak rafine yağ dediğimiz, yani eğer zeytinyağını bile kullanmak istiyorsanız kızartmada rafine edilmiş, yani Riviera tipi zeytinyağını kullanıyor olmak gerekiyor. Eğer diğer yağları da kullanabiliriz. Çünkü rafinasyon işlemi yaptıktan sonra bir de herkesin kafasında şöyle bir madde var, konu var. Rafine edildi mi içine katkı maddesi mi var acaba diye. Tam aksine, şimdi kabuklu bir bitki olmasından kaynaklı ayçiçek yağının ya da zeytinyağında da öyle diyelim, çekirdeğinden bulunan insan bünyesi için zararlı ve ısıl işlem uygulandığı için yağ çıksın diye o ısıl işlemden kaynaklı yabancı maddeler çıkabilir. Hı hı. O yabancı maddeleri ayırmak için biz rafinasyon işlemini gerçekleştiriyoruz aslında. Yani insan sağlığını korumak için rafinasyon işlemi gerçekleştiriyor. Yağ çıkarmak için ısıl işlem uygulanıyor. O ısıl işlem belli bir zararlı madde üretiyor. O zararlı maddeleri ayırmak için herkes sanki o rafinasyon yapılırken katkı maddesi koyup da sağlıklı hale geliyormuş gibi bir algı var. Onu da yani söylemek isterim. Rafinasyon işlemi kesinlikle tüketicileri korumak için yapılan bir işlem ve rafine edilmemiş yağ tüketiyor olmak da sağlık açısından riskli olabilir. Hı hı. Onun için mümkün olduğunca rafine edilmiş, rafinasyon işlemi yapılmış olan yağları tercih etmek lazım. Evet.
Çok çeşidi var.
Tabii çünkü. Çok çeşidi var. Hı hı. Zeytinyağı alırken tamam, eğer soğuk sıkım dediğimiz ısıl işlem uygulanmadan sadece meyve yağı olarak tüketeceğimiz yağlarda özellikle salatalarımızda ve taze tüketimde bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Hı hı. Ama eğer kızartma yapacaksak, zeytinyağı bile kullanacak olsak mutlaka rafine yağ kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Ama biz bitkisel yağda, kızartmalarda ve hamur işlerinde daha çok tercih ediyoruz tabii ki.
Tabii. Yani ayçiçek yağıyla yapılan yemeklerde, şimdi bu bir de tüketim alışkanlığıyla da alakalı. Siz bazı damak zevki anlamında da bir soğuk sıkım zeytinyağını, hele ki bir de Güney Ege yağıysa, İç Anadolu'da birisine yedirdiğimizde ya bu ne kadar acı, ben bunu yiyemem, çok ağır geliyor söylemi doğru olabilir. Ona rafine edilmiş yağ gene. Çünkü onun damak tadı sızma değil de Riviera'ya daha yatkın. Evet. Salatada bile kullanırken onu kullanmayı tercih ediyor. Ayçiçek yağı da mutlaka kullanılabilir. Hatta şöyle bir gelişmeden de bahsedelim. Ayçiçek yağını da soğuk sıkım yapmakla ilgili şu anda çalışmalar var. Var, evet. Yani bir yıl içerisinde belki de raflarda fiyatı gene zeytinyağı ile ayçiçek yağı arasında olacak. Ama besin değeri anlamında rafineden daha lezzetli bir ayçiçek yağıyla, soğuk sıkım ayçiçek yağıyla
daha
karşılaşabiliriz.
Daha zengin ve faydalı olacak bir yağ olarak yine karşımıza gelecek. Biz de lezzet hikayelerinde yine konuşmayı sürdüreceğiz.
Konuşuruz mutlaka.
Ama bu hafta için çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Efe.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olacağız Hayatın Sesleri Lezzet Hikayeleri köşemizde.
Her şeyi kendi yanından görür, almak istediğini alır, başka şey düşünmez, beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu, beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken, o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken, içinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. Her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür, yarına inanmaz, beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu, beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu.
Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kar amacı gütmeden sadece koşu sporunu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için Ankara Eymir Gölü'nde düzenlenecek olan bir koşu var. Koşuyla ilgili detaylı bilgileri almak üzere hemen telefon konuğumuza merhaba diyelim. Ankara Koşuyor ve Koşu Kadını grupları üyesi Sayın Gül Hocaoğlu bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Ankara ne zaman koşuyor?
Ankara bu pazar 8 Ekim'de koşuyor. Aslında biz düzenli olarak her cumartesi koşuyoruz. Ama geleneksel olarak her sene yaptığımız bir koşu organizasyonumuz var. Halka açık. Onu da düzenliyoruz. Bu pazarda üçüncüsünü yapıyor olacağız.
Halka açık derken her yaştan kişi katılabiliyor herhalde.
Her yaştan koşuya dair bir engeli olmayan, bir sağlık problemi bulunmayan herkesi bekliyoruz. Herhangi bir yaş kısıtımız vesaire yok.
Evet. Nerede, nasıl başlayacak, ne kadar sürecek, ne kadarlık bir parkur koşulacak?
Eymir Gölü'nde koşacağız. Eymir Gölü'nün TRT tarafından indiğiniz zaman o taraftaki kapısından başlayacak. 6 kilometrelik bir parkur. 6 kilometre sonunda bitecek. Yani orada finish line'ımız olacak. Bu şekilde planlanmış bir koşu. Farklı tempolarda koşacağı için gelen katılımcılarımız yani maksimum bir saat sürmesini bekliyoruz koşunun.
Hı hı. Koşunun sonunda ne olacak?
Koşunun sonunda çeşitli ikramlarımız var. Onlardan veriyor olacağız katılımcılara. Hep beraber hatıra fotoğrafları çektireceğiz. Esneme hareketlerimiz olur. Onları yaparız koşu bitime. Koşudan önce ısınma hareketlerimiz var. Onları yapacağız. Evet. Beraber neşeli, keyifli bir koşu geçireceğiz. Yani bu bir yarış değil. İşte kim önce geldi, kim sonra geldi vesaire öyle bir şeyimiz yok.
Amaç sağlıklı yaşamı teşvik
aynen
etmek.
Aynen öyle. Sağlıklı yaşam, açık havada, spor. Ankara'nın en keyifli yerlerinden biri Eymir. Hep birlikte orada olmak. Amacımız bu.
Evet. Havalar da aslında koşuya müsait olarak seyrediyor. Bilemiyorum pazar günü nasıl olacak ama.
Pazar da öyle umuyoruz. Eğer bir sürpriz yapmazsa hava yine güzel, hoş bir havada koşmayı düşünüyoruz. Olur da bir yağmur durumu olsa bile yine keyifli oluyor. Biz yağmurda da çünkü koşuya devam eden bir ekibiz. Sıkıntı olmaz, onu da güzel getiririz diye umuyoruz.
Evet, yaklaşık ne kadar sürecek 6 kilometrelik parkur?
Dediğim gibi katılımcı koşucuların farklı hızları olacaktır. Yani bu parkuru yarım saatte bitiren de olur. Bir saate kadar sürdürecek olan da olur. Ama bir saati geçmesini pek beklemiyoruz açıkçası.
Evet. Peki daha önceki koşularla ilgili neler söyleyeceksiniz? Örneğin katılım nasıldı? Sonrasında nasıl bir atmosfer oluyor orada?
Yani çok keyifli oluyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Katılım genelde kayıt açıyoruz. Biz kaydın üstüne çıkıyor her zaman. Biz gelen katılımcıların hepsini bir şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Onlarla hepsiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. İşte çeşitli kit ürünlerimiz oluyor. Hepsini paylaşmaya çalışıyoruz. Çok yani yüksek enerjili bir ortam oluyor. Herkes pozitif oluyor. Spor yapmaya, eğlenmeye gelmiş oluyor. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor sonunda. Biz iki senedir bunu görüyoruz. Eğlenceli, keyifli. Bu sene de yine aynı şeyin olmasını bekliyoruz.
Ne güzel. Şayet yurt dışından gelmiş Ankara'da olan dinleyicilerimiz varsa onları da davet edelim koşuya.
Tabii ki. Tabii ki.
Değil mi? Sadece Ankara mı koşuyor yoksa başka illerde koşacaklar mı?
Yani biz ekibimizin adı Ankara Koşuyor. Ankara merkezli bir ekibiz. O yüzden bu organizasyonları Ankara'da düzenliyoruz. Ama biz ekip olarak şehir dışında olsun, yurt dışında olsun birçok koşuya katılıyoruz. Bu tip koşu takvimleri yayınlanıyor. Tabii katılımcılar isterse bağımsız olarak buraya da katılım sağlayabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. İyi koşular. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Koşuyor ve Koşu Kadını grupları üyesi Sayın Gül Hocaoğlu Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri başkentten yine müzikle devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Türklerde spor kültürü. Türklerde spor kültürü köşemizdeyiz. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven hocamla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Ve bir de konuğumuz var bu bölümde. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri kurucusu ve 1980-1995 yılları arası genel başkanı, gazeteci, yazar, spor ve gençlik gönüllüsü diyebiliriz herhalde efendim. Hoş geldiniz Sayın Rıza Sümer.
Hoş gördük, hoş bulduk.
Evet, bugün hocam nelerden söz edeceğiz, neler söyleyeceksiniz Türklerde?
Efendim bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye'nin beden eğitimi ve spor alanında öncü spor yöneticilerinden ve geçmişten bize miras bırakan abilerimizin, büyüklerimizin, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nı, Türk Spor Kurumu ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü'nü bize güzel bir şekilde önce Sayın Genel Başkanımızın açıklamasını rica ediyoruz.
Evet. Neler söyleyecek Sayın Rıza Sümer, Türkiye İdman Cemiyetleri ile ilgili acaba?
Ülkemizde Cumhuriyet öncesi spor hareketlerinin başladığını söylemek gerekiyor ve atalarımıza karşı aslında bu program bir vefalılıktır. Bugün bulunduğumuz noktaya geldiğimiz noktaya baktığımızda geriye dönmeliyiz diye düşünüyorum. O geriye dönüşte de İzmirlere, İstanbullulara uzanan bir süreci görmek durumundayız. Spor kulüpçülüğü hareketi Türkiye'de yurdumuza gelen asker ve sivil başka ülke konuklarının etkisiyle başladı. Belgeler 1858'i gösteriyor bu İzmir ve İstanbul'da. Kulüpçülüğün aslında hızlandığı dönem 1900'lerin başları ve İstanbul ağırlıklı olarak. Tabii bir yerde birden fazla spor kulübü, birden fazla başka kuruluş, birden fazla insan varsa ve bunlar yan yana ortak yaşıyorlarsa onların bir araya gelerek birlikler kurması, yasalara dayalı örgütlenmeler, teşkilatlanmalar oluşturması, yeni yapılar oluşturması kaçınılmaz bir süreç. O nedenle bugün ben Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu kurucu genel başkanı olarak bulunduğumda şöyle bir geriye dönmek istiyorum. Eğer o günkü atalarımız, o günkü liderler olmasaydı ve onların kurduğu yapılar, onların açtığı yollar olmasaydı biz bugün burada da olmayacaktık. O nedenle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve hepimizin şu anda yaptığı atalarımıza karşı bir vefa borcunun bir kısmının ödenmesi anlamına geliyor.
Evet, biz de bu nedenle çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Ben burada konuktan ziyade bu ülke Türkiye evimiz diyen bir insanım. Türkiye evimiz, üstünde yaşayanlar ailemiz, farklılıkla doğal zenginliğimiz diyen bir insanım. Dolayısıyla evet, ben burada konuk olarak değil, sanki buradaki arkadaşlarımın bir parçası olarak bulunduğumu hissediyorum.
Ne
zaten
güzel,
bu duygular programın zenginliğini biçimlendirecek evet, gibi oluşturacak gibi geliyor. İşte 1903'lerde İstanbul'da fazla sayıda spor kulübü kurulduğu zaman orada tabii futbol ağırlıklı oluyor. Orada ligler yapılanmaya başladı ve o yapı içindeki kulüpler bir araya geldiler. Tabii keşke o süreçle ilgili sesli ve görüntülü kayıtlarımız olsaydı elimizde. Ve Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na, hatta bugünkü spor birlikteliklerine giden yolda ilk örnek 17 Mayıs 1903 yılında İstanbul Futbol Birliği diye kuruluyor. Yani bu İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na giden yolun önemli süreçlerinden bir tanesi oluyor. Sonra İstanbul'da kulüpler arasındaki iletişim geliştikçe İstanbul Futbol Kulüpleri Ligi oluşturulmaya başlandı. Hı hı. Yine 1910 yılında, ama çok uzun yaşayamadı. Onun da tabii nedenlerini burada tartışmaya gerek yok. Çünkü ister kısa yaşasın, ister uzun yaşasın, o yaşananlar bugünün temel taşlarından bir tanesidir. Tarihteki evet, yerini almıştır. Yani dağılmışlardır, götürememişlerdir. Onların nedenlerini bugün
belki daha sonraki programlarımızda konuşabiliriz. Evet.
4 yıl yaşamış. Sonra neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Bir de Cuma Ligi kurulmuş 1913 yılında. Bu 1910 yılında kurulan liglerin dışında kalan takımlar kurmuşlar, kulüpler kurmuşlar. Demek ki orada da bir neden var. Ama önemli olan şu: birileri bir ligi kuruyor, diğerleri başka bir ligi kuruyor ama onların etkileri bugünlere geliyor. Hı hı. Tabii asıl büyük hareket Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın 1922 yılında kuruluşuna doğru giden asıl büyük hareket 1920 yılını içeriyor. Orada da İdman İttifakı Heyeti Muvakkatesi diye bir belge var. Kulüpler bir araya gelmişler, toplanmışlar. Kim bilir neler konuşmuşlardır. Nasıl birlikteliği sağlayabiliriz, nasıl Türkiye'de sporu yaygınlaştırabiliriz. Daha henüz Cumhuriyet kurulmamış. Üstelik Türkiye hem Kurtuluş Savaşı'nın içinde hem o savaştan çıkmış, başka sorunlarımız var. O sorunlar içinde bana göre bu kahraman insanlar o yıllarda bir araya gelmişler ve böyle bir birlikteliği sağlamışlar. Bu da Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrasının ilk demokratik spor kuruluşu olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kökünü oluşturmuş. Bu tabii idman cemiyetleri derken aslında bu spor kulüpleri anlamında
evet,
oluyor.
Evet.
O zamanki deyimiyle. 22 Mayıs 1922'de kuruluyor Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Bu Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Orada da bazı isimler var. Tabii eğer ister spor olsun ister başka konular olsun. Spor tarihini yazanlar, yazan insanlar, spor tarihini yapanların içinden çıkan dürüst tarihçiler olduğu takdirde o tarihin doğru belgelenmesi daha olası.
Evet.
Şimdi ben birkaç tane isim söyleyeceğim burada. Onları rahmetle ve şükranla anıyorum. Çünkü o kurdukları yapının etkileri bugünlere geldiyse o insanlara çok şey borçluyuz. Yalnız şöyle bir vefalılık daha yapmak gerekiyor. Asla böyle bir girişimi 3 kişi 5 kişi başarmış değildir. Niceleri vardır ama bazıları işte öne çıkar, tarihte yer ettiler. Bunlardan bir tanesi Ali Samiyen, Yusuf Ziya Öniş, Burhanettin Felek, Selim Sırrı Tarcan, Nasuhi Baydar gibi isimler. Bunlar artık bizim sporda demokrasi yolunda, sporda birliktelik yolunda gelinen yolu açan insanlarımızın bazıları.
Evet.
Tabii bu Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 1936 yılına kadar yaşadı. Tabii onun spor dalı federasyonları asıl büyük bölümü. Çok ilginçtir. TİCİ'de spor dalı federasyonları var. İlk kurulan federasyonlar da güreş, atletizm ve futbol. O zamanlar federasyon başkanları aday gösterilen insanlar arasında mesela federasyon yönetim kurulları 7'şer kişi iki katı aday gösteriliyor yetkili kurullar tarafından ve iki katı adaydan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın genel kurulu 7'sini seçiyor. Yani çok ilginç bir demokratik adımlar. Yani demokratik adımları bazı ara yıllarda böyle atılımları da göremez olmuştuk.
Evet. Geçmişte. Şimdi bu arada Sayın Özbay Hocama da sormak istiyorum. Şimdi güreş, atletizm ve futbol dedi Sayın Rıza Sümer. Biz de futbolun dışında bunların hepsini Türklerde spor kültürü köşemizde büyük yer verdik, anlattık o tarihçelerine bakıp değil mi hocam?
Evet. Sayın Başkanım'ın da ifade ettiği gibi Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın talimatnamelerinde öncelikli spor dalları var. Bunlara kayakçılığı da ilave etmek lazım. Çünkü savaşa yönelik hizmet etmek amacıyla bu tür sporlara öncelik verilmiş. Ve düşünebiliyor musunuz? 8 tane çok ciddi kongre yapıyor Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Şu anda kongre yapan bir kurum görebiliyor musunuz? Göremiyoruz. Bunların ne kadar ileri olduğunu görüyoruz. Hı-hı. Fenli ve modern bir anlamda beden eğitimi sporu yurt içinde ve yurt dışı satında geliştirmek için 18 Nisan 1936 yılında feshediyor kendisini ve Türk Spor Kurumu olarak farklı bir boyuta giriyor. Başkanım bu konuda da katılacaklardır. Keşke Türk Spor Kurumu dönemi olmasaydı da direkt Türk İdman Cemiyetleri İttifakı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü'ne kadar olan süreci tamamlasaydı. Ben bu dönemi Sayın Başkanımın daha güzel açıklayacağına inanıyorum.
Evet. Neden kuruldu peki Türk Spor Kurumu ve neden kapatıldı Sayın Rıza Sümer?
Şimdi Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı tamamen gönüllülüğe dayanıyordu.
Evet.
Yani yöneticileri maaş almıyordu. Bir bütçeye gereksinimi vardı. Ve de amacı tamamen beden eğitimi ve sporu ülke düzeyinde yaymaktı. Yani sağlık için spor vardı, savunma amaçlı sporun geliştirilmesi vardı. Şimdi bakın genel merkez yönetim kurulu, federasyonlar, genel kurul ve çeşitli spor kurulları hep gönüllüye dayanıyordu. Ama nedense böyle biraz daha o zamanki tek parti döneminde ki birçok görüşü içeren bir tek parti dönemi de yaşandı o dönemlerde. Tek partiye bağlı olursa devlet denetimi olabilir, devletin desteği olabilir düşüncesi hakim olduğunu düşünüyorum ben.
Evet.
Ama Türk Spor Kurumu'nun kurulması ve ardından da 1938'de Türk Spor Kurumu'nun da kendini lağvederek Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, yani Genel Müdürlük olarak ortaya çıkması tartışılabilir. Bana ilginç gelen şu, gönüllülüğe dayalı demokratik bir kuruluş olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, kısa adıyla TİCİ, genel kurulu toplanıyor, oy birliğiyle kendini feshediyor. Şimdi bunu eleştirmeye gerek yok. Demek ki çok önemli nedenleri vardı ki kendilerini feshettiler. Ama bana göre doğru mu yaptılar? Bana göre doğru yaptılar veya yanlış yaptılar demiyorum ama keşke diye bir kelime kullanmak gerekirse, keşke TİCİ kendini feshetmeseydi ama yarı devlet partiye bağlı bir kamu kuruluşu kurulabilirdi. Nitekim 1938'de Türk Spor Kurumu da kendini feshederek bir devlet organizasyonuna dönüştü. Halbuki Avrupa ülkelerinde şöyledir. Kamu kuruluşları vardır. Ama bir de gönüllü yapı vardır. Spor kulüpleri, federasyonlar ve konfederasyon. Şimdi Türkiye bundan devlet yönetimini tercih etti. Bana göre orada şöyle olsaydı daha iyi olurdu. TİCİ kendini korusun, varlığını güçlendirsin. Spor dalı federasyonları, spor kulüpleri ağırlıklı yönetimlerce, demokratik bir şekilde. Yani kim var o alanın içinde? Herkesin temsil edildiği, hiç kimsenin dışlanmadığı bir yapı ile yönetilsin spor dalı federasyonları.
Peki ne kadar sürdü?
TİCİ 14 yıl sürdü. Evet. Türkiye İdman Türk Spor Kurumu'dan 2 yıl sürdü.
2 yıl, evet.
Şimdi şu ilginç bir şey, hocamın söyleyeceklerini engellememek koşuluyla şöyle söyleyeyim. Bu hızlı değişim 1938'de şimdiki adıyla Spor Genel Müdürlüğü'nü gündeme getirdi. Ama Spor Genel Müdürlüğü bakın 2017'yi yaşıyor. Ama nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Defalarca Başbakanlığa bağlandı. Defalarca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Defalarca Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlandı. Ve isim değiştirdi, işlev değiştirdi. Kanunlarla bazı takviyeler yapıldı, bazı düzeltmeler yapıldı. Ama tek isim olarak bugünlere gelemedi. Onun nedeni Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü veya Spor Genel Müdürlüğü olarak bugünlere gelecekti. Ama Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı yaşayacaktı ve spor dalı federasyonları aynı Avrupa'da olduğu gibi özellikle Federal Almanya'yı çok inceleme fırsatı buldum. Ben İtalya'yı da inceleme fırsatı buldum. Olduğu gibi olsaydı bugün sporumuzun geldiği noktanın daha başarılı olabileceğini, sadece madalyalar açısından değil, sayısal evet. olarak da daha başarılı olabileceğini düşünüyorum.
Evet. Sayın Hocam siz de katılıyorsunuz herhalde değil mi tüm bu düşüncelere?
Şimdi evet, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 29 Haziran 1938 tarihinde yapıldığı zaman dünyanın en ileri sporda giden ülkeleri incelenmiş, onların kanunları göz önünde bulundurarak yapılmış. Bu bir E5 otoyolu gibi, otobanı gibi, taş gibi bir kanun. Fakat bu kanunu algılayacak kafalar, bunu götürecek insanlar bunu algılayamadıkları için bundan 3289 sayılı 21 Mayıs 1986 tarihinde bir kanun uydurdular. Onu da algılayamadılar, beceremediler. Tekrar makaslayarak, yontarak ondan da başka bir kanun 3703 sayılı kanuna gittiler. Biz tekrar köklerimize dönüp Sayın Başkanımın dediği gibi temelden, sıfırdan bütün bunları yapmamız lazım. Hala biz şu anda Selim Sırrı Tarcan'ın Türkiye'de yerleştirdiği beden eğitimi şeylerini değiştiremiyoruz. Yenisini koyamayacağımız için korkuyoruz. Öyle bir yerleştirmiş ki reformize edemiyoruz.
Evet.
Onun için şu anda Sayın Başkanımızın da içeride olabileceği yüksek seviyeli bir komite kurulup bunların sıfırdan tekrar ele alınması lazım.
Evet. Peki gelelim Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne. Çünkü süremiz de daralıyor. Hızla geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? O dönemi de anlatır mısınız bize?
Gerek Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü, gerek daha sonra isim değiştirerek Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü, ondan sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü gibi böyle isimler aldı ve bugün Spor Genel Müdürlüğü'ne geldi. Yapı olarak bizim kamu yönetimimiz Avrupa ülkelerini bile imrendirecek bir sağlamlıkta. Bütün Türkiye genelinde örgütlenmiş. Yani il müdürlükleri var. Ama bakın TİCİ'de de gönüllülüğe dayalı bakın idman ittifakları, mıntıkaları, illerde. Hı hı. Yani o gönüllülerle beraber kamu yönetimleri bir araya gelseydi farklı ölçümlerde başarının artacağını düşünüyordum. Çok başarılı bir kamu yönetimi var bizde. Hani Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü ve de İnanın hani hocam da söyledi insan gücümüz yok diye, ama birçok insan gücünü Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş olan bir toplum olarak yine de ben o insan gücüne hani hissediyorlarsa selam ve saygılarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kötü olmadı, zararlı da olmadı, ama şöyle, spor yönetimini üstlendiği için, gönüllülüğü özendirecek bir süreçten uzaklaştığı için bir anlamda da zarar verdi. Bırakacaklardı spor kulüpleri, kendi dallarındaki federasyonları yöneteceklerdi, kendi kendilerini geliştireceklerdi, uluslararası ilişkilerini geliştireceklerdi ve bunda da umum müdürlük ve genel müdürlük dediğimiz yapı destek verecekti. Öyle olsaydı çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
Evet. Hocam sizin de ekleyecekleriniz var mı?
Yine Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi Türkiye'de farklı bir şey daha uygulanmış. Bu sanayileşme sürecinde kapitalizmle birlikte beden eğitimi kavramı atılarak yerine spor kavramı getirilmesi istenmiş. Beden eğitimi dendiği zaman ülke o her yaştaki sporcunun, insanların, vatandaşların bedava onun sağlıklı, sıhhatli bir spor yapması ortamını sağlar beden eğitiminde. Spor dediğiniz zaman her şey parayladır. 16 yaşındaki bir çocuğa takım forma giydirerek 7 yaşında çocuk yarışmaları yaptırıyor. Çocuk o kin nefret duygularını 16 yaşında edinmesi lazımken o süreci de katlederek beden eğitiminin vereceği şeyleri de kazanımları da elde edemeden farklı bir boyutlara rekabete dayalı bir spor anlayışı getiriyorsunuz. Ama bizim ülke olarak, kitle olarak, toplum olarak şey yapmamız lazım. Sağlıklı bir nesil olmamız lazım. Bu İstanbul'da yapılan kitle sporu falan da kitle sporu falan değil. Önemli olan 10 bin kişinin 10 kilometreyi kaç saniye, kaç dakikada koştuğu önemli. Eğer 8 saatte koşuyorsa bu kitle sporu değildir.
Evet. Şimdi bir de kitabınız var Sayın Hocam. Sporda Demokrasi, Belgeler ve Yorumlarla Türkiye'de Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi de var bunda. Şimdi günümüze gelişine kadarki kısmı mı anlatıyorsunuz bu kitapta? Bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1990'lara kadar olan var. Bu kısmı şöyle söyleyeyim. Geçmişin belgeleri bize eleştireceğimiz, övgüye tabi tutacağımız birçok iş bıraktılar. Yani insan gücümüzün çok fazla olmaması gibi bir eleştiri yapılabilir. Ama o insan gücümüzde çok güzel eserler bıraktılar. Benim önerim şu. Bu belgeler asla süreç dışı kalmamalıdır. Çünkü burada çok şeyler var. Benim iki tane daha var. Sporda Demokrasi, bir de gençlik kitabım var. Evet. Şimdi bir tane daha geliyor. Sporda Demokrasi Kahramanları diye. Orada da yani hizmet yapan insanların tarihteki yerlerini almaları için belgelenmesi gerekiyor.
Evet. Hani az önce konuşmanız esnasında dediniz ya, sesli, görüntülü keşke kayıtlarımız olsaydı diye. Belki sesli, görüntülü kayıtlarımız yok ama bu kitabın içerisinde belgeler ve çok ciddi yorumlar var. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık
çok
diyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Hocam süremizin sonuna geldik. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bitirelim.
Ben çok mutlu oldum. TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de duayen öncü bir büyüğümüzü, ağabeyimizi konuk etti ve gerçekten bu programda olması, onunla birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum.
Evet, biz de hem size teşekkür ediyoruz hem de Sayın Rıza Sümer'e teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadığınız Hayatın Sesleri'nin Türklerde Spor Kültürü köşesine konuk olduğunuz için sağ olun, var olun. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu kurucusu ve 1980-1995 yılları arasındaki genel başkanı, gazeteci, yazar, spor ve gençlik gönüllüsü Sayın Rıza Sümer'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocama da teşekkür ediyoruz. Haftaya yine Türklerde Spor Kültürü köşemizde birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Ve işte böylece de sonuna geldik. Bu haftanın da, bugünün de sevgili dinleyenlerimiz, programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler. 28 Bilecik 25. hocam.